Ayrım 35.
Soru 88. Üniversitelerle radyo ve televizyonun yönetiminde özellik kavramından kalkılarak 1982 anayasasıyla nereye gelindi? Daha önce 21. soru dolayısıyla belirtildiği gibi 1961 anayasasının ilk metninde özerk kuruluşlar ara başlığı altında iki kuruluş vardı. Üniversiteler ile radyo ve televizyon idaresi. Yine o soruda çok geniş olarak açıklandığı üzere özerklik son derece tutarlı ve yaratıcı yorumlara elverişli bir kavram olduğu halde geliştirilemeden kaldı. Ve 24. soruda ele alınan 12 Mart değişiklikleriyle birlikte üniversiteler bakımından büyük ölçüde zedelenip TRT bakımından da büsbütün ortadan kalktı. 1982 Anayasası'ndaki yaklaşım genellikle 12 Mart değişiklikleri doğrultusunda ve bunları daha da pekiştirici niteliktedir. Özellikle üniversiteler üzerindeki devlet gözetimi ve denetimi 1946 Üniversiteler Yasası'ndan beri süregelen özerklik geleneğinden çok farklı bir biçimde düzenlenmektedir. Aslında anayasayla yapılan düzenleme Milli Güvenlik Konseyi'nce 4 Kasım 1981 tarihinde çıkarılan Yüksek Öğretim Yasası'ndaki ilkelerin ve yapının daha güç değiştirilebilecek bir anayasal temele oturtulmasıdır. Üniversiteler, anayasanın 130. maddesindeki tanımlamaya göre çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacıyla orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip kuruluşlardır. 1961 Anayasası'nın ilk metninde üniversitelerin bilimsel ve idari özerkliğe sahip oldukları belirtilmişti. İki özerklik kavramının yan yana kullanılışındaki temel düşünce şuydu. İdari özerklik bulunmazsa, yani üniversiteler kendi kendilerini yöneterek erklerini kendi özlerinden almazlarsa, bilimsel özerkliğin, yani yalnız siyasal iktidarın değil, kurulu düzenin de baskılarından uzak bir biçimde doğruyu araştırıp öğretme serbestliğinin de gerçekleşmesi zorlaşabilirdi. Fakat 1971 değişiklikleri devletin gözetimi ve denetimini getirdiği için maddenin değişiklikten sonra aldığı görüntüde bilimsel ve idari özerklikten değil soyut bir özerklik kavramından söz edilmekteydi. Hatta özerkliğin mali özerklik olarak anlaşılmaması için maddeye yeni bir fıkra eklenerek üniversite bütçelerinin genel ve katma bütçelerin bağlı olduğu esaslara uygun olarak yürürlüğe konulup denetleneceği belirtilmişti. 1982 Anayasası daha yalın bir yaklaşımla yalnızca bilimsel özerklikten söz ediyor. Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. Öğrenimin ve öğretimin hürriyet içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi yasayla düzenlenir. Fakat bilimsel özerkliğin dışında üniversiteler ve bunlara bağlı birimler devletin denetimi ve gözetimi altında olup güvenlik hizmetleri devletçe sağlanır. Burada da 1971 değişikliklerinin etkisi sürdürülmüş oluyor. 1961 Anayasası'nın o değişikliklerden sonraki metninde özerkliğin üniversite binalarında ve eklerinde suçların ve suçluların kovuşturulmasına engel olamayacağı ifade edilmekteydi. Bu 12 Mart öncesinde polis yetkilerinin usulsüzce kullanılışına karşı bazı üniversite kuruluşlarınca gösterilen tepkinin tepkisi oluyordu. O dönemde hiçbir üniversite kuruluşu, üniversite yapılarında suçluların kovuşturulmasını ilke olarak reddetmediği ve yalnızca bu kovuşturmaların belirli kurallara uygun olarak yapılmasında ısrar edildiği halde, özerkliğin suçluluk için kalkan olarak kullanılamayacağını anayasayla belirtmek yine de gerekli görülmüştü. Artık 1982 Anayasası'nın genel havası içinde bunun ayrıca belirtilmesine gerek yoktur. Zaten üniversitelerin güvenlik hizmetlerini sağlayacak olan da devlettir. Aynı biçimde 1971 değişiklikleriyle 1961 Anayasası'na konmuş olan Bakanlar Kurulu'nun üniversite yönetimine el koyma yetkisine de artık gerek yoktur. Çünkü 1982 Anayasası'na göre üniversitelerin genel yönetimi üniversitelerin değil, Yüksek Öğretim Kurulu adıyla kurulan bir merkezi kuruluşun elindedir. YÖK kısa adıyla anılan bu kurul, yüksek öğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yüksek öğretim kurumlarındaki eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek, bu kurumların yasada belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile kurulmuştur. Aslına bakılırsa, özellikle yüksek öğretimin ülkedeki insan gücü gereksinimlerine göre planlanması, kalkınma planlarıyla uyumlu duruma getirilmesi ve üniversiteler arasında dengeli bir gelişmenin sağlanması amacıyla bir takım merkezi mekanizmalar yaratmak gereği eskiden beri duyulmaktaydı. Ve 1971 değişikliklerinden sonra 1961 Anayasası'na göre yapılan yeni üniversiteler yasası bu amaçlarla yine Yüksek Öğretim Kurulu adıyla bir kurul kurmuştu. Ancak Anayasa Mahkemesi açılan davalar sonucunda Yüksek Öğretim Kurulu'na üniversite dışından kimselerin girmesini özellik kavramına aykırı bulduğu için yasanın bu kurulla ilgili olan hükmünü iptal etmişti. 1982 Anayasası'ndan önce 1981 tarihli Yüksek Öğretim Yasası ile kurulan yeni Yüksek Öğretim Kurulu ise hem üniversite dışından üyeler içeren hem de üyelerinin hepsi üniversiteler dışındaki bir organca, Cumhurbaşkanınca atanan bir kurul. Anayasanın 131. maddesi Yüksek Öğretim Kurulu, üniversiteler, Bakanlar Kurulu ve Genelkurmay Başkanlığınca seçilen ve sayıları, nitelikleri ve seçilme usulleri kanunda belirtilen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur, diyor. Yasaya bakıldığında üyeliklerin şöyle dağıldığı görülmektedir. A. 8 üye Cumhurbaşkanı tarafından tercihen rektörlük yapmış kişiler arasından seçilir. B. 6 üye Bakanlar Kurulu'nca üniversiteler dışından temayüz etmiş üst düzeydeki devlet hizmetlileri veya emeklileri arasından seçilip Cumhurbaşkanınca atanır. C. 2 üye Milli Eğitim Bakanlığı'nca kendi bünyesinden seçilip Cumhurbaşkanınca atanır. D. 1 üye Genelkurmay Başkanlığı'nca kendi bünyesinden seçilip Cumhurbaşkanınca atanır. E. 8 üye üniversiteler arası kurulca kurul üyeleri dışından ve en az 25 yıl öğretim üyeliği yapmış kişiler arasından seçilip Cumhurbaşkanınca atanır. Kurul üyeliği Genelkurmay Başkanlığı'nca seçilen üye dışındakiler için 8 yıldır ve her 2 yılda bir üyelerin 4'te biri yenilenir. Genelkurmay Başkanlığı'nca seçilen üyenin süresi ise 2 yıl, süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri de mümkündür. Daha da önemlisi, kurul üyeliğine seçilmede ve üyelerin görevlerine devamlarında yaş haddi yok. Anayasa Mahkemesi üyeliğinde bile 65 yaş sınırı bulunduğu düşünülürse, bütün bu hükümlerin Yüksek Öğretim Kurulu üyeliğini hali yüksek bir yaş ortalamasına doğru iteceği düşünülebilir. Üniversitelerin öbür yönetim makamlarına gelince, anayasa gereği bunlardan rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yüksek Öğretim Kurulunca seçilir ve atanır. Dolayısıyla 1961 Anayasası'nın üniversiteler kendileri tarafından seçilen yetkili öğretim üyelerinden kurulu organları eliyle yönetilir ve denetlenir diyen ilk metninden ya da üniversiteler devletin gözetimi ve denetimi altında kendileri tarafından seçilen organları eliyle yönetilir biçimindeki 1971 metninden çok farklı bir durum yaratılmış ve bütün yönetim organlarının seçime değil atamaya dayandırılması öngörülmüştür. Bununla birlikte yine 1982 Anayasası'na göre üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları, Yüksek Öğretim Kurulu'nun veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her ne surette olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar. Demek ki yönetim felsefesinde yapılan çok önemli değişikliğe karşın üniversitelerin yine de erklerini kendi özlerinden alabilmeleri için tek güvenilir dayanak bilimsel bağımsızlıkla serbestlik olmaktadır. Sözcük kökenine göre evrenselliğe yönelmesi gereken üniversite kavramının ayakta kalabilmesinde atamayla gelen organların bu bilimsel bağımsızlığa ve serbestliğe saygılı olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu noktada Anayasa'nın 26. maddesindeki düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile 27. maddesindeki bilim ve sanat özgürlüğü bakımından getirilebilecek olan sınırlamalar, yine Anayasa'nın 130. maddesinde üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları için tanınmış olan her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilme serbestliği ile sınırlıdır ve bilimsel özellik bu sınırlamaların sınırlanmasında yatar. Dolayısıyla başka bakımlardan şu ya da bu gerekçeyle geçerli sayılabilecek olan sınırlamalar, üniversitelerin evrenseli aramak ve öğretmek gerekçesi karşısında geçersizleşir. Anayasanın her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunma serbestliğine getirdiği tek sınırlama, devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma yasağıdır. Yani düşünceye değil, faaliyete, eyleme dönük bir sınırlama. Üniversite elbette öyle bir faaliyetin, öyle bir eylemin zırhı olamaz. Zaten 1961 Anayasası'nda olduğu gibi 1982 Anayasası'nda da yer alan üniversiteler devlet tarafından kurulur hükmünün temel gerekçesi de budur. Devletin varlığıyla bağımsızlığının ve bütünlük ilkesinin korunabilmesi için ülke insanlarının düşünce yapısını oluşturan üniversitelerin sömürgelerde ve yeni bağımsızlaşmış ülkelerde sık sık görüldüğü gibi çok köklü bir yabancılaştırma işleminin ileri karakolları gibi çalışmalarının önlenmesi gerekir. Bu da her devletin üniversite kavramının özünde yatan evrensel serbestlik koşulları içinde kendi üniversitelerine sahip çıkmasıyla olur. 1982 Anayasası, kazanç amacına yönelik olmama koşuluyla vakıfların da üniversite kurmasına izin veriyor. Ama ancak devletin gözetimi ve denetimi altında. Buradaki gözetim ve denetimde tıpkı devlet üniversitelerindeki gözetim ve denetim gibi üniversite kavramına ters düşmeyen ve dolayısıyla her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunma serbestliği ile çatışmayan bir gözetim ve denetim olabilir. Radyo ve televizyon yönetiminin yani TRT'nin özerklikten erksizliğe doğru çizdiği çizgi ise üniversite yönetiminin tam özerklikten YÖK sistemine kadar çizdiği çizgiye göre çok daha kısa ve basittir. 1961 Anayasası'nda yapılan 1971 değişiklikleriyle birlikte radyo ve televizyon istasyonları bakımından özerklik ilkesi kaldırılmış ve bunlar için daha önceki özerk kamu tüzel kişiliği yerine tarafsız kamu tüzel kişiliği statüsüyle yetinilmişti. 1982 Anayasası'yla yapılan o statüyü sürdürmekten ibaretti. Bereket 1993'te Anayasa'nın 133. maddesinde yapılan değişiklik, bir yandan radyo ve televizyon yayınlarında devlet tekelini kaldırıp özel kuruluşlar için serbestlik getirirken, bir yandan da devletçe kamu kurumu niteliğinde kurulan radyo ve televizyon yönetimlerinin özerk ve tarafsız olmaları kuralını koymuştur. Tarafsızlık yalnız özerklikten değil, bağımsızlıktan da daha dar kapsamlı bir kavramdır. Özerk hatta bağımsız bile olmayan bir kuruluş, basit denge hesaplarına başvurarak yanıltıcı bir tarafsızlık izlenimi verebilir. Örneğin TRT'nin haber bültenlerinde haber niteliği taşısın taşımasın bütün parti bildirilerine ya da lider demeçlerine eşit süre ayrıldığı zaman tarafsızlığın sağlandığı düşünülebilir. TRT'nin iktidar çoğunluğuna karşı bir bağımsızlıktan bile yararlanmaması, bunun ötesinde bir tarafsızlık uygulamak şöyle dursun, basit denge hesaplarına dayalı bir tarafsızlığı bile güçleştirir. Bağımsızlık, radyo ve televizyon istasyonlarının yönetimini hiç olmazsa siyasal iktidardan gelebilecek baskılara karşı korumanın yollarından biri olabilir. Ama özellikle Türkiye gibi bir ülkede toplumun kendi kendini aşması, kendi değer yargılarını tekrarlayıp durdurmaktan kurtulabilmesi için bağımsızlık da yeterli değildir. Özerklik yalnız siyasal iktidara karşı değil, toplumdaki egemen çevrelere, dolayısıyla toplumda ağır basan görüşlere ve değer yargılarına karşı da bağımsızlık anlamına geldiği için gereklidir. Radyo ve televizyon istasyonları bakımından önemli belirtilmesi gereken bir başka anayasa hükmü de basın dışı haberleşme araçlarından yararlanma hakkı ile ilgili. Anayasanın 31. maddesine göre kişiler ve siyasal partiler kamu tüzel kişileri elindeki basın dışı haberleşme ve yayın araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. Bu yararlanmanın şartları ve usulleri kanunla düzenlenir. Kanun 13. maddede yer alan genel sınırlamalar dışında bir sebebe dayanarak halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz. Aynı maddenin 1961 anayasasındaki eşi olan 26. madde, 1971 değişikliklerinden sonra bile yararlanmanın şartları ve usullerinden söz ederken, yasayla yapılacak düzenlemenin demokratik esaslara ve hakkaniyet ölçülerine uygun olarak yapılmasını gerektirmekteydi. 1982 Anayasası'nda bu sözlerin çıkarılmış olması ilginçtir. Demek ki TRT'nin kişiler ve siyasal partiler karşısındaki tarafsızlığı her zaman demokratik esaslara ve hakkaniyet ölçülerine uygun olmayabilecek ve bazı kişilerle siyasal partiler kendi düşünceleriyle icraatlarını, Orwell'in deyimiyle başkalarına göre biraz daha eşit olarak mikrofonlara ya da kameralara yansıtabileceklerdir. Böylece basit denge hesaplarına bile uymaz duruma getirilmiş olan tarafsızlığın 1983'teki anayasa değişikliğinden sonra özellik ilkesine uygun olarak yeniden yorumlanması gerekecektir. Soru 89. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bakımından getirilen düzenlemenin özellikleri nelerdir? Mimar ve mühendis odaları, tabip odaları, barolar, ticaret ve sanayi odaları gibi kuruluşlar, kendi üyeleri üzerinde kamu hukukundan doğan bir takım haklara ve yetkilere sahiptirler. Dolayısıyla bunlara ilişkin ilkelerin anayasayla belirlenmesi, 1961 anayasasından beri çok doğal sayılmıştır. Meslek kuruluşlarıyla siyasal iktidarlar arasındaki ilişkilerin 1960 öncesinden bugüne kadar çeşitli bunalım dönemlerinden geçmiş olması böyle bir düzenlemeyi daha da gerekli kılmaktadır. 1982 Anayasası kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını şöyle tanımlıyor. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbiri ile halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının özelliklerinden biri genellikle bunlara girmenin zorunlu sayılmasıdır. Çünkü bunlara girmeden bunlarla getirilmiş olan meslek disiplinine ve ahlakına ilişkin denetimi kabul etmeden meslek etkinliklerini sürdürmeye kalkışmak her şeyden önce mesleğe ve halka zarar verebilir. Oysa 1982 Anayasası kamu kesiminde çalışanlar için istisna getiriyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz. Bu bozuk Türkçeli hüküm, kamu kesiminin resmi tutumların dışındaki meslek kuruluşlarının etkisinden korumaya çalışırken şöyle bir tehlikeyi de birlikte getiriyor. bir mesleğin disiplinine ve ahlakına aykırı davranmış olanlar, sırf kamu kesiminde çalıştıkları için o mesleği yerine getirmeye devam edeceklerdir. Anayasa 1982'deki metniyle kamu kurumu niteliğinde olsun olmasın bütün meslek kuruluşları için nasıl uygulanacağı pek bilinmeyen bir siyaset yasağı getiriyordu. Ayrıca tam ve gerçekçi biçimde uygulanması hemen hemen olanaksız bir sınırlama daha konuyor ve partilerle sendikaların meslek kuruluşlarında yapılacak organ seçimlerinde belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunmaları ve propaganda yapmaları yasaklanıyordu. 1995 değişikliği bu geniş kapsamlı yasaklar yerine meslek kuruluşları kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar ilkesini koymuş ve bu kurumların organ seçimlerinde siyasal partilerce aday gösterilemeyeceğini belirtmekle yetinmiştir. Anayasanın konuyu düzenleyen 135. maddesi 1961 metninde bulunmayan bir hüküm getirerek bu kuruluşlar üzerindeki idari ve mali denetimi anayasal bir zorunluluk haline sokmaktadır. Denetim amaçları dışında faaliyet gösteren organların yasayla belirlenecek bir mercice ya da Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmalarına ve yerlerine yenilerinin seçtirilmesine kadar varabilir. Ancak son değişiklik dernekler bakımından konmuş hükümlere paralel olarak bu denetimi çabuklaştırıcı bir düzenleme getirmekte, göreve son verme kararının 24 saat içinde yargıcın onayına sunulmasını ve yargıç kararının 48 saat içinde açıklanmasını zorunlu kılmaktadır. Soru 90. Anayasa ekonomide yasama ve yürütme organlarına ne gibi yönler ve sınırlar çizmiştir? Demokratik anayasaların genellikle her türlü ekonomik politikayı uygulamaya elverişli bir çerçeve oluşturması beklenir. Çünkü anayasa çerçevesinde çeşitli siyasal partiler iktidara gelecekler, yasalarla ve yürütme kararlarıyla kendi program ve politikalarını uygulamaya çalışacaklardır. Fakat 1961 anayasasından beri ekonomik politikaya ilişkin çeşitli hükümleri anayasaya koymak, kapsamı gitgide genişleyen bir alışkanlık durumuna gelmiştir. Neye yaradığı ve neyi önlediği pek belli olmayan bir alışkanlıktır bu. Anayasayı hazırlayanların Türkiye için kendilerine göre iyi ve doğru bildikleri ekonomik yönler ve sınırlar, bunların tam tersine inananların iktidar dönemlerinde olsa olsa bir çeşit ikiyüzlülüğün sürdürülmesine yaramaktadır. Örneğin ekonomik politika bakımından planlamanın pesine inanmayan bir iktidar, anayasa zorlamasıyla planlama yapar görünüp gerçekte tam anlamıyla plansız bir ekonomik politika izleyebilir. Öyle bir durumda planlama plansızlığın planlanması demektir.